Merhaba, ben Mesut Çevik. Mesut Çevik'le Can'la tekrar birlikteyiz. Bu bölümde LG G2 üzerine konuşacağız. Erdi Amerika'da, hattın hemen diğer tarafında. Dilerseniz hemen onu da ekrana alalım. Gördüğünüz gibi şu an otel odasında bizler için bekliyor. Erdi'nin bize bir sürprizi de var. Erdi'nin elinde şu anda bugün lansmanı yapılan LG G2 duruyor. Ve birebir sorularınızı alacağız. Erdi şu anda dünyanın en güçlü telefon olma özelliği taşıyan G2 elinde tutuyor. Ve zaten böyle inceleme yapacak, ayrıntılı bir inceleme yapacak bizlere. Ama öncesinde merak ettiğiniz her soruyu, her detayı cevaplamak üzere Mesut Çevik'le canlı da karşınızda. Erdi merhaba.
Merhaba Mesut, nasılsın?
İyiyim. Seni burada görmek, bağlanabilmek oldukça güzel. Bizim için de bir ilk oluyor. Skype üzerinden bir canlı yayında iki farklı ülkeyi birleştirmiş durumdayım. Ben Türkiye'de evimdeyim. Erdi de şu anda Amerika'da otel odasında bizlere bağlanmış bulunuyor. Kilometrelerce fark var ama teknoloji sayesinde hem şu an evinden bizi izleyenlerle birlikteyiz, hem de iki farklı ülkeden aynı anda soruları cevaplayacak durumdayız Erdi. Ben sözü sana bırakıyorum. Lansmandaydın G2 elinde. Biraz lansman hakkında, daha sonrasında G2 hakkında bize şu an düşüncelerini aktarır mısın?
Valla lansmanla ilgili olarak önce şunu söylemek istiyorum. Ben hani ilk defa LG'yi bu kadar kendi özgüveni gelmiş bir şekilde gördüm. G2 ile birlikte hakikaten yani en iyisini yaptık tarzında inanılmaz açıklamaları vardı burada. Dünya çapından pek çok gazetecinin toplandığı büyük bir etkinlik oldu. Hani yaklaşık herhalde 1000'e yakın gazeteci vardı diyebilirim. Aynı zamanda operatör ve iş ortakları da. Sunum çok uzun uzun değildi. Ben hani böyle bir telefonu şimdi elime alıp bakınca çok daha belki görkemli bir lansman hak ettiğini düşünüyorum. Birazdan zaten telefonun detaylarına değiniriz. Telefonu zaten lansmanda da üzerine durdukları 5 farklı detay var. İşte tasarım, donanım, kamera, ses ve kullanıcı arayüzü gibi. Bunların hepsinden bahsederiz ama genel olarak bakıldığında hani LG hakikaten en iyisini yaptım diyor. En iyisini yapmış olabilir mi dersiniz eğer? Hakikaten şu an telefonda elimde. Büyük bir ihtimalle en azından diğer firmalardan yenileri gelene kadar en iyisi bu olacak gibi görünüyor.
Şimdi herhalde şunu söylemek lazım. Snapdragon 800'lü genel olarak hani fabrikasyon üretime geçmiş ve satışa hazır durumda olan ilk cihaz.
Ya yani şöyle, Xperia Z Ultra ile birlikte aslında Snapdragon 800 ilk cihazı Sony duyurmuştu. Ancak Xperia Z Ultra henüz piyasada değil. Belli başlı yerlerde ön siparişi başlamış durumda. Ancak kaldı ki piyasaya çıksa bile aynı kulvarın, aynı segmentin ürünleri değil. Xperia Z Ultra tablet dediğimiz telefon tablet menüzü. Optimus G2 ya da piyasaya çıkan ismiyle G2'si yani bildiğimiz Galaxy S4, H1'ın rakibi olabilecek akıllı telefon.
Şimdi bu telefonda daha öncesinde birçok bilgisi sızdı. Aslında tasarımını biliyorduk. Tuşların arkada olacağını biliyorduk. İnce bir zarif tasarım olacaktı. 5.2 inç Full HD ekran olacağı da biliniyordu. Fakat 3000 mAh bataryayla gelince o bugüne kadar sır olarak saklandı. Çünkü prototiplerin içinde 2520 mAh bataryalar vardı. 3000 mAh bataryasıyla düşündüğümüzde LG zaten ağır kullanımda bir günü çok rahat çıkartacağız diyor. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Açıkçası hani benim tarafımdan da LG'den hani ciddi çalım yediğimizi söyleyebilirim. Daha önce çıkan haberler işte bazı pil görüntüleri bu telefonda 2610 mAh'lik bir pil olacağını gösteriyordu bize. Hani LG Samsung rekabetini düşündüğümüzde ve Galaxy S4'te 2600 mAh pil olduğunu dikkate aldığımızda o 10 mAh'i sırf rakibini geride bırakmak için koyduğunu düşünüyordum ben LG'nin. Ta ki düne kadar, ben dün hatta bir G2'den ne bekliyoruz diye video çekmiştim. Dün burada bu kadar insan olmasına rağmen kimse pilden bahsetmedi. Bugün lansmanı yapıldığında 3000 mAh var dendiğinde hakikaten lansmanı yapıldığı alanda da bir sessizlik hakim oldu. Büyük sürpriz. Hani rakiplere baktığımız zaman hem Galaxy S4 hem HTC One hatta Xperia Z'den çok daha büyük bir pile sahip. Yani bakıldığı zaman bir günün üzerinde pil ömrü sunacaktır.
Şimdi kullanıcılardan gelen sorulardan bir tanesinde bir tane kullanıcı demiş ki ısınınca hız düşürme var mı cihazda? Most Wanted'da ısınma Note 2'de ve S4'de göre nasıl demiş mesela. Deneme şansı bulabildin mi?
Şimdi oyunları kullanmayı denemeye başladım ancak hız düşüyor mu düşmüyor mu analizi yapmak için yapacak kadar henüz fırsatım olmadı. Fakat şunu söyleyebilirim, ben daha çok Real Racing 3 ile telefon deneyimleme fırsatı yakaladım. Hatta birazdan da gösteririm. Şu sırada da bir yandan telefona Most Wanted gibi oyunları kurmaya çalışıyorum. Real Racing 3 ile ilgili olarak şunu söyleyeyim. Ben şu ana kadar bu oyunun bu kadar iyi, akıcı, sorunsuz çalıştığı başka bir telefon görmedim. Zaten videoda da takipçilerimiz izleyecekler. Kaymak gibi çalışıyor. Yani şunu söyleyebiliriz, herhalde 5 inç Full HD telefonların olması gereken platformu Snapdragon 800 ve üstü modeller çözümleri olmalı. Çünkü şu anki HTC One, S4, Xperia Z gibi platformları biliyoruz, cihazları biliyoruz. Yer yer performans sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Ama Snapdragon 800 hakikaten Süper ötesi bir grafik performans veriyor. Ha, ısınmaya bağlı olarak performans düşer mi düşmez mi? Onu uzun süreli kullanımlar sonucunda ancak söyleyebiliriz. Şurada telefon lanse edildi. Daha 2 saat oldu olmadı. Biz de kaşla göz arasında telefonu aldık. Ha, bu telefonu kullandığım süre zarfında da bunu eğer yakalarsam, böyle bir durumla karşılaşırsam onu da zaten paylaşırız.
Erdelinde Optimus G Pro var şu anda aslında oralarda. Öyle tahmin ediyorum.
G2'den
yan yana koyup kalınlıklarını gösterme şansın var mı?
Tabii sen istersin de yapmaz mı Mesut, hemen göstereyim. Tabii laptopun kamerasından ne kadar anlaşılacak emin değilim ancak.
Aslında çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Şimdi sağ tarafta dünyanın en güçlü telefonu var. Sol tarafta da bir sene önce senin donanımını kullanan bir cep telefonu var. Ve yarı yarıya kalınlık farkı var.
Şöyle hatta göstereyim belki telefonları görmek isteyenler.
Evet, bir tarafta G Pro var. Beyaz olan cihaz G Pro. Bir diğer tarafta da dünyanın en güçlü telefonu G2 var şu anda.
Aynen.
Gerçekten de incelik farkı çok bariz. Nasıl ele aldın? Şimdi kavisli yapı biraz illüzyon da yapıyor gibi görünüyor.
Ya ben sana şu kadarını söyleyeyim. Hani LG G2 ile ilgili olarak telefonun hissiyatı anlamında net görüşüm, ben daha önce hiç bir telefonla bu kadar keyif almamıştım. Gerçekten oval yapı telefonu elinize tuttuğunuzda inanılmaz bir hissiyat veriyor. Aynı zamanda telefonda edge-to-edge denen köşeden köşeye ekran var. Neredeyse çerçevesiz bir tasarımla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz ufak çerçeveleri göz ardı edersek ya. Yani telefon tutması son derece keyifli. Ekran 5.2 inç ama sanki 5.2 inçten daha küçükmüş gibi bir izlenim veriyor. Çünkü ekran dışında kasanın kalan kısımları son derece minimalize edilmiş. Yani dolayısıyla elde tutması son derece keyifli ve rahat olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu mesafeden gösterirsem eğer, sağdaki telefon 5.2 inç Optimus G Pro, soldaki telefon 5.2 inç G2. Yani alttaki boyut farkına bakarsak eğer zaten 5.2 inçten küçükmüş gibi bir izlenimi de, bilmiyorum webcam'den yakalayabilecek misiniz ama...
Evet, çok net bir şekilde görülebiliyor. Sen zaten ön incelemede karşılaştırmayı çok daha net yapacaksındır diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer soru da büyük ihtimalle ergonomi hakkında olacak.
Boyut olarak şunu söyleyeyim. Videolarda göstereceğim zaten. Galaxy S4'le de yan yana koyduk. 5.2 inç ekran boyut olarak ufak derecede farkını gösteriyor ama hani Galaxy S4'ü kullanan birisi G2'yi kullanırken de sıkıntı yaşamaz.
LG lansmanda canlı yayında şunu söyledi, dedi ki 5.2 inç tek elle kullanım için limit dedi. Ve dedi bize tuşları arkaya alarak bu limiti biraz daha rahat kullanılabilir hale getirdik diye belirttiler. Ergonomik yapıdan değerlendirdiğinde LG'ye katılıyor musun?
Ben LG'ye şöyle katılıyorum. Şimdi LG bugün yaptığı her açıklamada şunu söyledi. Biz bu telefonu tasarlarken sizden feyiz aldık, sizden isimlendik. Kullanıcıları takip ettik, ne istiyorlar diye sorduk, neler beklediklerini sorduk ve ona göre bir tasarım yarattık dediler. Yani telefonun ergonomik anlamda en büyük artısı arka kısma konumlandırılmış buton yapısı. Telefonun önünde herhangi bir buton, hatta sağında ve solunda herhangi bir buton yok. Hatta telefonun sadece bir tane fiziksel butonu var arka kısma konumlandırılmış. İşin ilginç tarafı şöyle göstereyim. Biz telefonu hepimiz şu şekilde tutuyoruz herhalde, değil mi? Yani bakıldığında elimize aldığımızda işaret parmağımız genelde kamera bölgesine doğru konumlanır. Kameranın hemen altında yerleştirilmiş bir buton. Son derece kolay bir şekilde basabiliyorsunuz. Bastığınız an itibariyle ekran açılıyor. Altta ve üstte ses açıp kapama butonları var. Bunları uzun bastığınız zaman kamerayı çalıştırabiliyorsunuz. Ya da Quick Memo gibi LG'ye özgü bazı uygulamaları da çalıştırabiliyorsunuz. Yani ergonomi anlamında LG'ye katılıyorum. Telefon kullanımı daha da basitleştirilmiş ve elde tutarken bazı uygulamalara hızlı erişim sağlanmış. Hatta biz LG ile konuştuğumuzda burada şunu söylüyorlar. Bu tasarım anlayışını ileride başka firmalar da takip ettirecektir. Çünkü en ergonomik dizayn çizgilerini bu tasarımda yakaladıklarını söylüyorlar.
Şimdi bir arkadaşımız şunu sormuş. Demiş ki elimizdeki cihaz, Erdi Bey'in tuttuğu cihaz prototip mi yoksa nihai ürün mü?
Hayır, bizim elimizde tuttuğumuz cihaz prototip, bir test ürünü. Benim hatta şunu söyleyeyim. Lansmanda kullandığımız, yayınlayacağımız ön inceleme videosunda ağırlıklı olarak lansman esnasında test ettiğimiz cihazdan görüntüler olacak. Şu anki cihaz o cihazdan bile erken mühendislik örneği bir cihaz. Ancak hani okuyuculara fazlasını verebilmek adına kaşla göz arasında hani böyle artık isyan ede de bir tane cihazı alma fırsatı yakaladık. Şimdi bugün gün boyunca da cihazı kullanacağım. Tabii şunu söyleyelim. Bu cihazla ilgili görüşlerimizi belirtirken bu hakikaten bir erken mühendislik örneği, test ürünü. Piyasaya çıkacak nihai versiyon yazılım anlamında, performans anlamında biraz daha fazlasını sunacaktır.
Peki kamera nasıllardı?
Kamera şöyle, hatta bir saniye, çok belki net belli olmayacak ama en azından çektiğim bir görüntüyü ekrana verebilecek miyim diye bakıyorum. Şu an için olmayacak, belki şu an bir uygulama kurmak üzereyim ama kamerayla ilgili şunu söyleyeyim. LG, şimdi şöyle bir durum var. LG'nin kamera performansı genelde kötüydü telefonlarının. Örneğin Optimus G'de 13 megapiksellik bir kamera vardı ancak bu kamera o rakamsal teknik veriyi doğrulayabilecek ya da destekleyebilecek fotoğraf ve video performansı sunmuyordu. Ancak G2 ile birlikte hakikaten kamerayı LG geliştirmiş. Yepyeni bir sensör var. İşte zaten canlı yayını takip edenler görmüştür. Optik görüntü sabitleme özelliği var. İşte Lumia'nın başlattığı, kısmen iPhone 5'te olan ve bazı şimdi yeni telefonlarda da olan. Ben burada fotoğraf ve video çekme şansı yakaladım. Yine ön incelemede paylaşırız onları da. Fotoğraf kalitesi hakikaten beni tatmin etti. Tabii S4, HTC One, Xperia Z ile yan yana koymak gerekiyor. Ancak şunu söyleyeyim, Xperia Z'den zaten halice daha iyi bir kamera performansı var. Fotoğraf konusunda belki S4'ten de biraz daha iyi olabilir. Video konusunda şu an pek yorum yapamıyorum ama genel olarak bakıldığı zaman LG'nin şu ana kadar yaptığı kamera performansı en iyi telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Bazı arkadaşlar senin test sonuçlarını da görmüşler herhalde. AnTuTu skoru var, Geekbench 2 skoru var. Ne diyorsun her bir skorlara?
Sadece Geekbench ile ilgili bir skor paylaştım. 3930 puanlık bir skor paylaştım Twitter'da. Diğer testleri henüz paylaşmadık. Ancak videomuzda 3D Mark'tan Quadrant'a, AnTuTu'ya kadar hepsi olacak. Skorlarla ilgili bak şunu söyleyelim. Snapdragon 800 sayesinde G2 şu an dünyanın en hızlı akıllı telefonu unvanını taşıyor. Ancak bu tabii ki telefon özel bir durum değil. Snapdragon 800'ü kullanan her telefon zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı skor alacak.
Evet, öyle bir şey de yaşayacağız. Erdi, sen zaten G2 çok ayrıntılı bir şekilde inceleyeceksin ve ön incelemede bütün detaylarını bize net HD çözünürlükte ulaştıracaksın. Ben biraz da yeni Nexus 7'ye geçerim diyorum çünkü elinde Nexus 7 de var. Tablet bulunuyor.
Zaman, deneme şansı bulunuyor. Ben sana 2 dakika müsaade isteyeyim, onu da getireyim de bari görüntülerini de göstereyim.
Tamam oldu, görüntüyü onu da getir istersen, onu da konuşalım. Şimdi burada sizlerden gelen soruları da alabiliriz. Canlı yayını şu an Ustream'den katılabiliyorsunuz. Aynı zamanda Donanım Haber'den yine konuya yorumlarınızla katılım yapmanız da mümkün durumda arkadaşlar. Erdi bize uzunca bir G2'yi anlattı. Fakat Skype üstünden zaten gösterebilecekleri belirli ve bizler için de çok net çözünürlükte iyi görüntülerden oluşan bir ön incelemeyi yapacak ve yayınlayacak. Onu da çok fazla burada tutmak istemiyorum. Şimdi yeni Nexus 7 tableti getiriyor. Biraz yeni Nexus 7 tablet üstüne konuşalım. Daha sonrasında biz bize genel olarak gördüklerimiz ve edindiğimiz bilgiler üstünden yorumlarımızı yapalım. Bu cihazı alır mısınız, almaz mısınız, neler düşünüyorsunuz? Yeni Nexus 7 tableti beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Bunları değerlendiririz. Tabii ki bilgisayar veya diğer teknolojik gelişmeler hakkındaki sorularınızı da buradan elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Eğer de bilgisayarın başına oturmak üzere, bilgisayarın başına otursun, hazırlığını yapsın, tekrar ona bağlanalım ve bakalım. Evet Erdi. Tekrar elinde yeni bir cihaz var ve Nexus 7.
Evet, Nexus 7 var.
Nexus 7 için şunu söyleyebiliriz herhalde. Tek elle tutulabilecek küçüklükte en iyi tablet olma özelliği taşıyor şu anda.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Nexus 7 için Android dünyasında şu anki en iyi 7 inç tableti diyebiliriz Mesut.
Ve 4.3 sürümüyle geliyor Android'in. Şimdi aynen, bazı arkadaşlar buradan sormuşlar. İşte G2 hangi Android sürümünü taşıyor? Mesela 4.2.2.
4.2.2 ile birlikte geliyor ve üzerinde LG'nin kendi özel bir arayüzü var.
Evet. Şimdi Nexus 7 hakkında konuşmaya başlamak lazım. Çünkü bu cihaz fiyatıyla Amerika'da inanılmaz cazip bir cihaz. Ve Full HD ekranı, Snapdragon S4 platformunu kullanıyor olması, işte 4 çekirdeği, 2 GB RAM'i, 32 GB depolamanın seçeneğinin bulunması gerçekten özel bir cihaz yapıyor onu. Sen bize deneyimlerini ve görüşlerini aktarır mısın? Cihazı denedin sonuçta.
Cihazı hani zaten Android tarafında şöyle bir gerçek oluşmaya başladı. Hani ne alırsanız yavaş yavaş herhalde Google'un ürettiği cihazları alacaksınız gibi bir söylemden bahsedebiliriz. İlk yazılım güncellemeleri hep bunlara geliyor zaten benim üzere. Dolayısıyla hani 7 inç bir tablet alınacaksa eğer, kuşkusuz burada iki önemli faktör var. Bir tanesi taşınabilirlik. Çünkü 7 inç küçük. Pek çok kişi zaten 7 inç biraz daha küçük olduğu için istiyor. Ve diğeri de yazılım güncellemesi. Ben Nexus 7'yi almaya gittiğimde tasarımının bu derece beni etkileyeceğini düşünmüyordum açıkçası. Tamam, videolarını görmüştük, fotoğraflarını görmüştük, yurt dışına çıkan bazı incelemelerini takip etmiştik. Ancak telefonu elinize aldığınızda daha farklı bir hissiyatla yüzleşmeye başlıyorsunuz. Ben çektiğim videoda söylemiştim, cihazın arka kısmını ben özellikle çok beğendim. Sert bir plastik malzeme var ve oldukça büyük de bir Nexus yazısı zaten şurada görülüyor. Bu plastik malzeme hani elinize ayrı bir keyif veriyor diyebilirim. Önden bakıldığı zaman zaten hani ekran ve ekranın dışında kalan kasa kısmı görülüyor. Videoda bazı arkadaşlar çerçevenin kalın olduğundan bahsetmişler. Ancak çerçevenin kalınlığı şöyle bir avantaj yaratıyor. Telefonu tableti yatay modda kullandığınız zaman parmaklarınız için gereğinden fazla yer var. Bu sayede oyunları uygulamaları daha rahat çalıştırabiliyorsunuz. 7 inç diğer tabletlere baktığımız zaman da çerçeve kalınlığının genelde bu seviyede zaten seyrettiğini görmekteyiz. Ama tabii tasarım çok hani bakıldan subjektif bir kavram. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Fakat benim için düşündüğümden daha iyi, daha güzel görünen bir tablet çıktığını söyleyebilirim Nexus 7 için.
Peki genel olarak performansı nasıl? Snapdragon S4 Pro güç katmış mı cihaza?
Şimdi hani bugün G2 yayını alınca direkt performans farkını hissediyorsun. Snapdragon 800 o derece performans farkı ortaya koymayı başarıyor. Ancak şunu söyleyeyim, Nexus 7 de gerçekten çok hızlı çalışan bir tablet. Ben işte Need for Speed'den tut da Real Racing 3'e kadar pek çok uygulamayı, oyunu cihazı kurup deneme şansını yakaladım. Hala da aslında oynuyorum. Şu an pili bitik durumda. Buradan toplantılara giderken ya da New York'ta gezerken tablette yanıma alıyorum. Şunu söyleyeyim, performansı herhangi bir sıkıntısı yok. Performans oyunları oldukça rahat oynayabiliyorsunuz. Uygulamalar arasında geçişler son derece sorunsuz. Zaten üzerinde Android 4.3 var. Android 4.3 ile birlikte Nexus'a özel bazı oyunlar da çıkmaya başlayacak. Örneğin Asphalt 8'in Nexus 7 özel versiyonu gelecek. Performans konusunda son derece iyi. Benim fazlasıyla tatmin ettiğini söyleyebilirim.
Yani kısaca yeni Android tablet almak isteyenlere gözü kapalı tavsiye edebiliyor musun bu cihazı?
Ekran boyutu onlar için uygunsa, yani 7 inç aradıkları tableti almaları gereken tabletin şu an Nexus 7 olduğunu söyleyebilirim. Amerika'daki fiyatı 16 GB için 230 dolar, 32 GB için de 270 dolar. Tabii bir de 3G versiyonu var, onda fiyat biraz daha yüksek. Artı üzerine bir de %810 buranın yerel vergisi geliyor. Ya bakıldığı zaman 280-290 dolara böyle bir tablet alıyorsunuz ki yazılım güncellemesi de garanti. Artık bugünlerde Android 5'ten konuşmaya başladık. Ondan gelen yeni bilgileri duymaya başladık. Yazılım konusunda sıkıntısı olmasın, performans konusunda sıkıntısı olmasın, gözüm arkada kalmasın diyebileceğiniz bir tablet varsa o da herhalde şu an için Nexus 7.
Herhalde şimdi senin de çok fazla vaktini almak istemiyorum. Çünkü birazdan ön inceleme yapmak için oldukça yoğun bir çalışma içerisine gireceksin. Sana buraya gelen birkaç soruyu iletmek istiyorum. Mesela bazı arkadaşlar şimdi Nexus 7'den soralım. Ne zaman Türkiye'ye gelir? Fiyatı ne olur diye bir tahmin istemişler. Böyle bir tahminin var mı?
Şimdi gelişiyle ilgili şunu söyleyeyim. Hani bu cihaz bir Nexus cihazı ancak Amerika dışında Google'ın sattığı bir cihaz değil. Bu Türkiye'yi, Asus Türkiye'ye getirecek bu tableti. Ne zaman gelir ne zaman gelmez konusunda emin değilim ama hani Asus Türkiye ile iletişime geçip sorarız. Ama ben çok fazla gelişeceğini zannetmiyorum herhalde. Son çeyrek içerisinde muhtemelen Eylül ya da Ekim gibi ben piyasaya çıkabileceğini tahmin ediyorum. Fakat resmi bilgi değil bu. Fiyat anlamına, fiyata bakacak olursak herhalde birinci nesil Nexus 7 hangi fiyata geldiyse büyük bir ihtimalle benzer fiyat seviyesinden de çıkacaktır diye tahmin ediyorum.
Diğer soru soran arkadaşlardan bir tanesi de G2'yi merak etmiş. Demiş ki G2 ne zaman ülkemize gelir ve fiyatı ne olur?
Şunu söyleyeyim, G2 hani LG o üzerindeki ölü toprağını atmaya başlamış durumda. Optimus G iyi bir telefon ama Türkiye'ye geç geldi. Optimus G Pro iyi bir telefon, hala iyi bir telefon ama Türkiye'ye yeni yeni geldi. Tabii şunun da altını çizmek lazım. Bu telefonlar Türkiye'ye gelirken Türkiye'ye özel gecikmeli gelmiyor. Almanya ile aynı tarihte geliyorlar mesela. Yani Avrupa'ya özgü bir durum söz konusu. Ancak ben burada LG ile de konuştum. Hem yazılım güncellemesi hem de yeni cihazları satış anlamında artık son derece hızlı olacaklarını söylediler. İşte bugün Ağustos'un 7'si bu ürün lanse edildi. Türkiye geliş tarihini de buradan paylaşmış olalım. Eylül sonu gibi G2 Türkiye'de satışa başlanacak.
Yani şu sıra akıllı telefon almayı düşünen arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Almayın, bekleyin.
Şunu da söyleyeyim, fiyat konusu belirsiz. Ancak muhtemelen işte S4 ve S1'ın Türkiye giriş tarih fiyatı, yani o 2000 lira 1999 lira bandından girebileceğini söyleriz. Hatta şu bilgiyi de vereyim, burada Turkcell'den yetkililer de var. Büyük bir ihtimalle bu telefonu Turkcell'de de sözleşme olarak alabileceğiz.
Yani son bir bilgi isteyeceğim senden. Ondan sonra seni artık serbest bırakıyorum. Ön incelemene başlayabilirsin. Nexus 5 çok merak edilen bir telefon ve sen orada çok özel bilgilere ulaştın. G2 Nexus 5 mi?
Valla şimdi şöyle söyleyeyim, Nexus 5'in kesin olan tarafı şu, LG'den gelecek yine. Zaten uzun süredir bunun haberleri vardı. Biz de burada sağda solda duyduğumuz bilgiler LG'nin Nexus 5'in üretimini üstleneceği yönünde. Daha sonrasında işte hani biraz kurcaladık, nasıl olur, ne olur vesaire tarzında. Bir Nexus 4'de ne olduysa benzer bir strateji aslında Nexus 5 içine geçerli olacak. Hatırlayanlar bilir, Nexus 4 Optimus G'yi baz alıyordu donanım anlamında, işlemci, bellek vesaire. %99 Nexus 5'te G2'nin donanımını baz alacak. Hatta tasarım artık Nexus 4 çizgilerine de o kadar yakın ki belki aynı tasarımda bile çıkabilir yani. Çıkarsa da şaşırmayız. Fakat Snapdragon 801 Nexus 5 yani herhalde akıllı telefon sahibi olmak isteyenlerin en çok heyecanlanacak telefonlardan bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum.
Erdi, verdiğim bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkürler. Fakat burada çok fazla hani merak edilen bir konu da var. Bunu da son kez sorayım. Çok merakta tamam. Kalmasın izleyenlerimiz. Ses kalitesi nasıl demişler? Test etme şansın oldu mu?
G2'nin mi?
Evet.
Optimus G2'ye henüz SIM kart takma şansım olmadı. Dolayısıyla hani özellikle şey konusunda, sesli görüşme, telefonla konuşma konusunda henüz net bir fikrim yok. Ama telefonu genel ses performansını soruyorlarsa eğer şunu söyleyelim. LG G2 24192 QR ses kayıt desteği sunuyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da hani ses konusunda en çok vurgu yapan firma hangisiydi telefonlarda? HTC'ydi mesela. Şu an o telefonlardan bir adım daha önde olduğunu söylüyor. Kristal kalitesinde ses kaydı, stüdyo kalitesinde ses kaydı, işte flag formatı için geliştirilmiş ses kaydı gibi ekstra vurgular burada yapıldı. Bakıldığı zaman hem sesin kaydı, üzerinde 3 tane mikrofon var. HTC ses kaydı yapabiliyor cihaz. Muhtemelen çevresel 3 boyutlu ses kaydı da yine G2'nin önemli özellikleri arasında. Telefonla sesli görüşme konusunda henüz fikrim yok ama telefonun multimedya olarak, çoklu ortam odaklı ses kalitesi anlamında sınıfına liderlik edebilecek teknik özellikleri var. Fakat dediğimiz gibi bunları uzun süreli testler sonucunda net bir kanaate vararak paylaşabiliriz.
Evet, zaten elinde de prototip bir model var. Bunu ön inceleme sonunda belki belirtebilirsin ama asıl ayrıntılı inceleme sonunda söylemek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Erdi, çok teşekkürler. Onca yoruldun.
Ben teşekkür ederim.
Hızlıca otele geçtin canlı yayın için ve yine bize katıldın. Şimdi seni artık ön incelemenden baş başa bırakıyoruz. Büyük ihtimalle izleyenlerimiz yarın senin o değerli videondan G2'yi daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Hoşça kal diyoruz Türkiye'den. Selamlar.
Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
Hoşça kal. Evet arkadaşlar, Erdi ile beraber genel olarak G2 lansmanını, LG lansmanını konuştuk. Daha sonrasında ise yeni Nexus 7'yi değerlendirme fırsatı bulduk. Erdi Amerika'dayken sadece LG'nin lansmanına katılmadı. Aynı zamanda birer tane bize Nexus 7 tablet alma şansı da buldu. Ve Türkiye'ye döner dönmez de çok ayrıntılı bir Nexus 7 incelemesiyle karşınızda olacağız. Şimdi dilerseniz sizden gelen bazı sorulara bakalım, değerlendirmelere bakalım, yorumlarla canlı yayınımıza devam edelim. Çünkü LG G2'yi konuşuyoruz. LG G2 şu anda lanse edilmiş en güçlü telefon olma özelliği taşıyor. Snapdragon 800 ile beraber geliyor. 4 çekirdekli Create 400 her bir çekirdeği tabanını taşıyan 2 GB bellekli 2.3 GHz hızda çalışan işlemcisi Adreno 330 grafik birimiyle gerçekten tam bir performans canavarı telefondan bahsediyoruz. 3000 mAh bataryası var. Yani bir günün sonuna kadar telefonu zorlayarak kullanabileceksiniz artık. Çok ince hatlara sahip, 2.67 mm çerçeve kalınlığına sahip ki cihaz sanki sadece ekrandan oluşuyormuş gibi görünüyor 5.2 inçlik ekranında. Bunlar çok önemli değerler. Dilerseniz aslında burada videoyla da bu söylediklerimizi destekleyelim. Mesela burada bir videomuz var arkadaşlar. Hemen onu da devreye sokalım. Sizler de görme şansı edinin. LG aslında cihazı yayınlamadan önce birçok özelliği leak edilmişti. Cihazın birçok tasarımsal özelliğini biz resimlerle tanıma şansı bulmuştuk. Bu videoda yine cihazın lansmanından önce piyasaya düşmüş videolardan bir tanesi. Erdin'in elinde de zaten cihaz var. Ayrıntılı bir şekilde cihazı bizlere gösterecek ama sizin de gördüğünüz gibi çok ince çerçeveleri sayesinde ekran inanılmaz duruyor. Elde çok güzel bir hissiyat olduğunu Erdi söyledi. Zaten tutması en eğlenceli telefon dedi. Bakalım nasıl bir hissiyat verecek. Şimdi sizin direkt olarak sorularınıza geçiyorum. İlk önce Ustream'den gelen bazı soruları cevaplayacağım. Siz bu görüntüleri izlerken. Daha sonrasında ise foruma döneceğim ve Donanım Haber'deki Mesut Çevik'le canlı konusunu yaptığınız yorumlardan gelen sorulara cevaplar vereceğim arkadaşlar. Mesela bir arkadaşımız demiş ki Nexus 7 mi iPad mini mi demiş. Ben tabletler konusunda her zaman şunu savunuyorum. Eğer bir tablet alınacaksa ilk olarak iPad alınmalı. iOS tablet konusunda daha başarılı. Fakat Nexus 7 sınıfında ender bir cihaz çünkü tek elle tutabildiğiniz 7 inç ekranında Full HD çözünürlük sunabilen ve sonuç olarak Android'in her zaman en son sürümünü alacak bir tabletten bahsediyoruz bu tarafta. Nexus 7 de güçsüz bir cihaz değil. Fakat tablet deneyimi için, o ilk hani tablete özel uygulamalar için ve oyunlar için bence iOS bir cihazla başlamakta yarar var. Hani eğer Amerika'dan alma şansınız yoksa zaten Nexus'larla iPad mini Türkiye'de neredeyse benzer fiyatlardan satılmakta. Bir arkadaş demiş ki G2 ile çekilmiş fotoğraflar istiyoruz demiş. Arkadaşlar G2 ile çekilmiş fotoğrafları Erdoğan incelemesinde paylaşacaktır. Buradan sizlere bir şey gösteremiyorum. Doğal olarak cihaz benim elimde değil. Erdi şu an Amerika'da ve cihazın ön incelemesini yapmakta. Bütün haberleri yarın ondan alacağız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ses gelmiyor demiş. Sorun onlardan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir durum şu anda görünmüyor. LG Optimus'un G2'nin kapağı açılıyor mu denmiş. Açılmıyor arkadaşlar. O cihaz yine kapağı açılmayan modellerden. Ve çok enteresan bir şekilde herkes aynı soruyu sormuş. Böyle bir soru mevcut. Yeni model cep telefonlarında daha kompakt yapılar üretilebilmesi adına firmalar ne yazık ki kapağı açılamaz modelleri tercih ediyorlar. Tabii Erdi ön incelemesinde çok daha net bir şekilde sizlere bu bilgileri ulaştıracaktır. Şimdi dilerseniz videoyu arka plana alalım, forumumuza geçelim. Bakalım forumumuzda arkadaşlar ne gibi sorular sormuşlar, ne gibi yorumlar yapmışlar. Biraz da onlara bakalım arkadaşlar. Houston'dan de çok fazla akan görüntüde sorular alıyoruz. Aynı zamanda doğal olarak tabii ki forumda ana haber konusunda da yorum yapan arkadaşlarımız var. Onları da es geçmeyelim. Yine bir arkadaşımız demiş ki deneme fotoğrafı çekip Lumia 920 ile karşılaştırabilir mi? Bunu şu an için yapamıyoruz dediğim gibi. Erdoğan incelemesinde elinden geleni yapacaktır. 920 ile Türkiye'ye döndükten sonra karşılaştırırız. Çünkü 920 ofisimizde bulunuyor. Aynı fotoğrafları aynı koşulda çekmeliyiz ki gerçek bir karşılaştırma olabilsin. Bir arkadaşımız çok farklı bir konudan yaklaşmış. Demiş ki PlayStation 4'ü çıktığı gibi almamızı tavsiye eder misiniz? Ben alacağım. Yani burada biraz tavsiye olmuyor çünkü ben merakla bekliyorum. Ben alayım isterseniz yorumlarımı sizle paylaşayım. Siz de ona göre alın. Yani böyle de bir şey yapabilirsiniz tabii. İncelemesini yapacağız sonuçta aldıktan sonra. iOS ve Android dünyasının yeni teknoloji açısından tıkandığını düşünüyor musunuz demiş. Ben düşünmüyorum kesinlikle. Dikkat ederseniz artık cep telefonlarında gece iç çekimlerden, optik stabilizasyondan bahseder olduk. Performans konusunda Full HD ekranlı cihazlar da artık iyi oyun oynatabilir haldeler ki erdi. Şu ana kadar Real Racing'e oynadığı en iyi Android cihaz olarak G2'yi söylüyor. Biliyorsunuz Snapdragon 800, Adreno 330 ile beraber geliyor. Ve bu GPU şu anda cep telefonlarında üretilmiş en hızlı GPU olma özelliği taşımakta bir cep telefonunda görebileceğiniz. Fiyat belirlenmiş mi denmiş? Ben 2000 lirayı çok geçmeyeceğini düşünüyorum. Erdoğan Nexus 7 kutusundan çıkan bir incelemesini izledik. Artık dayanamayıp aç aç aç diye ritim tutmaya başladım evde demiş. Bu işlemi bile bu denli ayrıntılı yapmanız sizi özel kılıyor demiş. Arkadaşlar çok teşekkürler. Gerçekten bu tip incelemeler için çok fazla çalışıyoruz. Özellikle Erdi Amerika'da sayılı saatlerinde böyle bir kutu açma videosu da yaptı. Biz donanım haberi olarak her zaman şunu söylüyoruz. Biz bir inceleme yaptığımızda kullanıcıların çok daha fazla soru sorma ihtiyacı kalmasın. Bütün bilgileri alabilsinler. Bu yüzden kutu açma bile yaptığımızda biraz böyle ayrıntılı oluyor. Ben Erdi'nin videosunu izlerken aç hadi aç hadi diye artık böyle içimden isyan ediyordum ama herhalde şunu düşünüyorum ki bu kutu açma videosundan sonra ek bir incelemeye bile gerek kalmamış olabilir birçok insan için. Çünkü cihaz hakkında zaten alacakları bilgiyi hızlı bir şekilde aldıklarını düşünüyorum. 400-500 TL aralığında HD'den Retina ekranlısına kadar oyun ve ekran kalitesi üst düzey olduğunu iddia edilen tabletler hakkında düşünüyorsunuz denmiş. Arkadaşlar bu tabletlerin kimi zaman incelemelerini sizlerle paylaşıyoruz. Aslında fiyatlarına göre iyi gibi görünüyorlar. Fakat bugün iPad mini 650 liraya kampanyalardan alabiliyorken ben 500 lirayı ne yürüyü belirsiz bir Android tablete vermenin çok akıllıca olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ha, bu benim kararım. Ben tablet alacak olsam üstüne basa basa söylüyorum kampanyadan gider bir tane iPad mini alırım. Param varsa en üst düzey iPad alırım. Yine iPad alırım. Yani tablet alacaksanız orada iPad önemli. Ha, biz editörüz. Yeni teknolojileri denemeyi seviyoruz. O yüzden birer tane Nexus 7 aldık. Ama gerçekten gündelik kullanım için bir tane tabletim olacak olsa iPad mini alırdım ben de. Kullanırdım diyorsunuz. İkisi bir de Talha uzun bir zamandır iPad mini kullanıyor. Ne zaman sorsam memnun musun diye. Abi iki almışım iki tavsiye etmişsin diyor. Bu da beni mutlu ediyor. En azından tavsiye ettiğim bir kullanıcı aldığı üründen memnun. HTC One için bir uygulama duymuştum. SenseBase 0 ve Stock Android'i bir arada kullanıp hızlı geçiş yapılabiliyordu. Ne zaman gerçekleşir bu uygulama demiş. Böyle bir uygulamaya gerek yok. Nova Launcher veya benzeri bir Launcher programı kurduğunuzda zaten Stock arayüzde Sense arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. N73'ten beri bekliyorum Mesut abi demiş. Evet bazı arkadaşlar bekleme işini abartabiliyorlar bu şekilde. Aslında haklılar da. Çünkü ne zaman bana yeni cihaz alacak mısın, alacağım abi ne yapayım deseler. Dikkat ediyorum. Benim en çok verdiğim cevap bekleyin oluyor. Çünkü yeni bir cihaz çıkıyor. Hemen ardından diğerleri artık duyuruluyor. Teknoloji çok hızlı gelişmeye başladı. Ama Snapdragon 800'lü 3000 mAh'lı bir telefon da yani gerçekten bir yıl kullanılır. Bu konuda sıkıntı olmaz. Benim burada en çok merak ettiğim konu Apple'dan nasıl bir cevap gelecek? Yani aynı telefonu mu çıkartacaklar acaba? Biraz daha hızlısını mı göreceğiz? Aynı çözünürlük mü olacak? Aynı boyutlarda mı olacak? Bu konu gerçekten çok büyük merak konusu. Umarım o taraftan da rekabetçi bir şey görürüz. Canlanır piyasa. Herkes birbiriyle savaşa başlar. Çünkü Android camiası aldı başını gitti. Her boyutta ekrana sahip. Çok ultra yüksek çözünürlüklerde. Hızlı telefonları artık bulabiliyoruz. Ve yeni telefonlar geldikçe de alt taraftaki telefonlara bir fiyat baskısı geliyor. Fiyatları düşmek zorunda kalıyor. Bakalım kullanıcılar yeni iPhone'u beğenecekler mi? Gerçekten beğeneceğimiz, böyle wow diyeceğimiz özelliklerle donatılacak mı? Türkiye'deki fiyatı nedir denmiş. Bilmiyoruz arkadaşlar kesin fiyatını. Henüz cihaz Amerika'da yeni lanse edildi. Dünyada hangi ülkeden hangi fiyattan satılacağı konusu o ülkelerde satışa başlamadan herhalde zor olur diye düşünüyorum. Mesut abi şimdi ben AliExpress'ten saat ve bileklik almak istiyorum falan demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar biz yurt dışından nasıl alışveriş yapılabilir konusunda oldukça fazla bilgi verdik. Lütfen o videomuzu izleyin. Burada bu tip sorulara cevap vermeyelim çünkü çok uzayacağını düşünüyorum açıkçası. Hani bu tip sorulara da cevap verirsek konumuzun. Social Steam kısmını da burada ayıralım ekran olarak. LG G2'nin kasası sağlam plastik malzemeden yapılmış. LG ön incelemede ayrıntılarını sizlerle paylaşacak arkadaşlar. Açıkçası benim de kesin bir bilgim yok ama plastik malzeme. Yani en fazla polikarbonattan imal edilmiştir. Yoksa Kevlar falan benzeri böyle çok ultra dayanıklı bir malzeme olsa zaten ilk olarak onu söylerlerdi diye düşünüyorum. Buradan sorulara baksana tarzında değişik bir yorum var. Arkadaşlar belirtiyorum, hem forumdan bakıyorum hem buradan bakıyorum. Elinden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Lütfen kızmayın, sakin olun bu konuda. Ve programımıza devam edelim diyorum. G2'den konuştuk, Nexus 7'den konuştuk. Şimdi sizden gelen sorulara cevaplar vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar Mesut Çelik ile Canlı'nın aslında en güzel taraflarından bir tanesi sizlerle interaktif program oluşturabilmemiz, cihazlar hakkındaki yorumlarınızı analiz şeklinde de yazarsanız mutlaka ben buradan paylaşıyor olurum. Bu konuda merak etmeyin. Aynı zamanda bu yayını sıkıldığınız anda bırakabilirsiniz. Sonuç olarak tekrar yayın biter bitmez hemen donanımhaber.com'da yer alıyor. Justream kanalında da yer alıyor. Ve ertesi günde HD versiyonunu yine donanımhaber.com üzerinden yayınlıyoruz. Böylece hiçbir şey kaçırmamış oluyorsunuz. Kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ve yine yorumlarınızla konuya katkıda bulunmayı sürdürebiliyorsunuz. Alikan Demir demiş ki Chromecast alsaydınız güzel olurdu. Bulamadık Chromecast'i. Her şey bitmiş durumda. Hatta biz oraya gitmişken bir tane de açıkçası biliyorsunuz Nvidia'nın Shield oyun konsolu var Android'de. Ondan almak istiyorduk. O da kalmamıştı arkadaşlar. Alamadık o yüzden. Yoksa planlarımız arasında hem Chromecast vardı hem de tabii ki Nexus 7 vardı. Nexus 7'yi Allah'tan bulabildik ikinci gittiğimiz yerde. Abi geçen seneki işe dönecek gibi G ile Note 2, G2 krallığı bir ay sürecek gibi Note 3 tahta oturur mu denmiş. Açıkçası ben Note 3'ün G2 üstüne çok da tercih edilebilir mi merak ediyorum. Kasası daha büyük olacak ama sunduğu ekran boyutu sadece 0.5 inç daha büyük olacak. Bence G2 yani önümüzdeki 1-2 ay içinde çıkacak birçok telefonu tehdit eder hale geldi. Firmalar ne yapıyorlar, nasıl konumlanacaklar? Note 3 yani ağzıyla kuş tutacak herhalde, bilmiyorum ne yapacak artık. Optik stabilizasyonlu kamera Android camiasında yeni bir soluk. Biliyorsunuz aslında HTC One'da da bir stabilizasyon var. Fakat o sensörün kaydırılarak yapıldığı bir senkronizasyonu. Tam olarak optik stabilizasyon diye geçmiyor. Bu yüzden çok başarılı olduğu söylenemez. Optik stabilizasyonu gerçekten G2'nin iyi çalışıyorsa en iyi Android telefon olabilir kameraya sahip olan. Hatta en hızlı telefon olacak. Yani telefonu sayarken şöyle sayacağız herhalde. En iyi ses, en iyi kamera, işte en hızlı falan diye sayacağız. Eğer böyle bir durumda söz konusu olursa rakip tanımayacaktır diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum şu anda. Neler göreceğiz? LG G2 mi yoksa General Mobile Discovery mi demiş bir arkadaş. Paranız neye yetiyorsa onu alın. Tabii ki parası olan bir kişinin General Mobile Discovery'de ulaşacağını beklemiyorsunuzdur. Mesut abi performans açısından hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyorsun? Note 3 mü G2 mi demiş bir arkadaşımız da. Aslında burada şunu söyleyebiliriz ki performans açısından hani Note 3 mü demiş daha doğrusu Note 3 ne olacak bilmiyoruz. Exynos Octa'nın hızlandırılmış bir versiyonunu sunabilirler piyasaya. Eğer hani Exynos Octa'nın hızlandırılmış bir versiyonuyla gelirse Snapdragon 800'e kafa tutabilir mi? Üzerindeki GPU ne olacak? Bunlar çok soru işareti arkadaşlar. Hep beraber bekleyip göreceğiz diye düşünüyorum. A4 Tech GX7 kablolu klavye ve G300 Logitech nasıl buluyorsun demiş. Klavye deneme şansım olmadı ama Logitech'in G300 klavyesi oldukça güzel. Pardon, biz bu klavyeyi de test ettik. Deneme şansı bulmadım değil mi? Klavye de güzel aslında fiyatına göre. Çok fena bir klavye değil. Özellikle tuşların değiştirilebiliyor olması iyi gerçekten. Deneme fırsatı bulduğumuz bir klavyeydi bu. Alabilirsiniz. Kötü bir klavye değil. Sıkıntısı yok yani. Bu arada yayınımızı 392 kişi izliyormuş. Donanım habere geçmemin bana en büyük faydası daha fazla kişiye ulaşabilmek oldu YouSittim üzerinden. Diğer türlü birçok arkadaş ne yazık ki canlı yayının ne zaman olduğunu bilemediği için arkadaşlar canlı yayın konusunda haberdar olamadıklarından katılamıyorlardı. Mesut abi sesi tekrar tekrar geliyor abi. Bir de mouse gıcırtısı var denmiş. Mouse gıcırtısını engelleyemiyorum. Engellediğim zaman çok fazla sekme yapıyor farem. Şimdi onu kapatıyorum. Umarım sesin tekrar gelme sıkıntısından kurtulursunuz bu tarafta. Hemen aşağı inelim. Bu arada sesin tekrar gelmesi sıkıntısı şuradan da kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. tekrar aşağı doğru inelim arkadaşlar. Sesi kapattım diye düşünüyorum. Bu arada seste sıkıntılar varsa yazabilirsiniz. Alikan Demir çok yanlış bir kelime kullanmış. Arkadaşlar seçtiğiniz kelimelere, özellikle hani toplumun içinde seçtiğiniz kelimelere dikkat edin diyorum ben size. Kötü bir şey yazmamış ama bence hoş bir olay olmamış. Moto X'de inceleyecek misiniz Amerika'da demiş bir arkadaşımız. Şunu söyleyebilirim ki Erdi tüm şansını zorladı ve bir Verizon mağazasına gidip oradaki cep telefonlarını incelemek istedi. Her cihaz varken. Ne yazık ki içeride çekim yapmasına izin vermemişler. Satın da almadık cihazı çünkü işimize yaramayacağını düşünüyoruz bu tarafta. Sözleşme yapmamız lazım. Direkt vermediler o tarafta yani cihazı. Düz halinin satışa çıktığı zaman da herhalde büyük ihtimalle yine internet sitesinden alıyor olacağız. Mağazadaki prototipi kullandırtmamışlar. Bu yüzden inceleyemedik. Böyle bir durumdayız, muzdaribiz. Ama bir daha Amerika'ya gideceğiz. Bu sefer Amerika'ya gitmeden önce bir ön sipariş verip otele sipariş vereceğiz Moto X'i. Eğer bu şekilde Türkiye'den siparişimizi Amerika'daki bir adrese kabul ederse sistem, cep telefonu incelemesini yapacağız. Ha, olur da Amerika'dan bir arkadaş daha önce elleder telefonu, bize getirme şansı bulur filan. Şey yaparız. Hani onunla da ya ismini vererek, teşekkürlerimizi ederek bir inceleme yaparız arkadaşlar. Bir arkadaşımız demiş ki optik stabilizasyon nedir? Söz edebilir misin? Aslında optik stabilizasyondan söz ederken burada sizlere bir tane de video göstereyim ben. Burada tam olarak var mı? Guest Mode Gift Audio Zoom 13 megapiksel kamera denmiş mesela. Burada göstermiş olabilirler. Optik stabilizasyon arkadaşlar şu. Biliyorsunuz cep telefonlarında, daha doğrusu kameralarda bir optik mercek var. Ve bu merceğin hapsettiği ışık sensörün üstüne düşüyor. Yansıttığı ışık ve sensör de bu resmi kayıt altına alıyor. Şimdi siz elinizi titrettiğiniz anlarda doğal olarak titreşim hani sensör tarafından hemen anlaşılamıyor. Sensör çok hızlı bir şekilde odaklanıp ışığı hapsedemediği için, o sırada kayıt altına alamadığı için bulanık görüntüler elde edebiliyorsunuz. LG'de, daha doğrusu firmalarda bunun önüne geçmek için optik stabilizasyon ismini verdikleri bir teknoloji kullanıyorlar. Optik stabilizasyon hareket ve yön sensörleri sayesinde optik parçaları cihazın içindeki hareket ettirerek, siz mesela cihazı aşağı eğdiğinizde optik sensör yukarı doğru birazcık hareket ediyor içindeki lens. Görüntünüz sabit olup ışığın sürekli sabit bir şekilde sensörün üstüne düşmesine yardımcı olan bir teknoloji. Yani o cihazın içindeki lensler sensörlere göre oynayarak siz elinizi aşağı doğru titreseniz dahi, şöyle hafiften eğseniz dahi aslında düz görüntünün sensör üstüne düşmesini sağlayıp titreşimsiz görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyorlar. Bunu cep telefonları açısından ilk olarak biz Lumia 920'de gördük. Purview teknolojisiyle beraber. Oldukça da iyi çalışıyordu. Daha sonrasında HTC One'da sensör kaydırmaya gittiler. Sensör kaydırmada optik sabit kalıyor. Sensör ışığın bulunduğu noktaya doğru kaydırılarak belli açılarda, belli aralıklarla yine ışığın sensöre düz düşmesi sağlanıyor. Böyle bir teknoloji denendi. Bunun yalnız optik stabilizasyon kadar başarılı olmadığını gördük. Şimdi LG olayı başka bir boyuta taşıyor. İncecik kasada optik stabilizasyonu kasaya dahil ediyor ve kullanıcıların titreşimsiz fotoğraflar çekmelerini sağladığını iddia ediyor. Test edip göreceğiz ama LG'nin elinde çok erken bir prototip olduğu için bu teknoloji tam olarak çalışmıyor olabilir diye düşünüyorum. Umarız cihazın nihai sürümü elimize geçtiğinde çok ayrıntılı testlerle en azından Nokia Lumia 920'ye karşı nerede telefon görme şansı bulacağız. Abi aldığınız telefonları test ettikten sonra ne yapıyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Telefonların çoğu geri gidiyor ama bazı markalar telefonlarını geri almıyorlar arkadaşlar. Bunları da uzun süreli kullanma şansı bulabiliyoruz. Ama telefonlar tabii ki hiçbir zaman bizim olmuyor. Yine firmaya aitler. Bu yüzden çok fazla şey yapamıyoruz. Arkadaşlar Xperia Z'nin telefon TFT ekran olması tercih etmeme sebebi olmalı mı demiş. Xperia Z'nin birçok ekran tipi var ve bizim elimize test için ulaşan ekran tipinde oldukça kötü bir ekran modeli kullanılıyordu. Renkler gerçekten çok kötüydü. Görüş açısı düşüktü. Zaten TFT ekranların görüş açıları IPS ekranlara göre çok daha düşüktü. Renk üretim kapasiteleri de öyle. Bu yüzden biz tercih etmeme sebebi diye söyledik. Fakat Xperia Z'ye sahip olan kullanıcılar şunu belirtiyorlar. Piyasada 3-4 farklı panel tipine sahip Xperia Z varmış. Türkiye'de satılan paneller kaliteliymiş. Böyle söylüyorlar. Bize giren test ürünleri değildi. Ve bence TFT ekrana sahip bir cep telefonu şu an için alınmaz arkadaşlar. Şimdi Ustream tarafındaki sorulara geçelim. Ustream tarafını ayırmıştık aslında. Neler var? Bunları görelim arkadaşlar hep beraber. 42 tane yeni akış gelmiş. S4 Mini Dual Shot var mı denmiş. S4 Mini henüz elimize ulaşmadı. Detaylı test etme şansı bulamadım. Eğer S4 Mini almış, kullanmış arkadaşlar varsa ve yorumlarıyla katkıda bulunurlarsa burada çok fazla seviniriz, memnun oluruz. Mesut abi, Note 3'ten beklentin nedir? 5420'nin S800 mü? 3 GB mı? 2 GB mı? Şimdi Note 3'te arkadaşlar biz yine Octa işlemcilerin kullanılacağını düşünüyoruz ama GPU tarafında ne olur bilemiyoruz. GPU biliyorsunuz Galaxy S4'te biraz düşük kaldı. Özellikle Snapdragon 800'de boy ölçüşemeyecek tabii ki boyutlarda. Exynos Octa işlemciler başarılılar. Hani yeni hızlandırılmış seri, daha az güç tüketen seriyle daha iyi performans vereceklerini düşünüyorum açıkçası. Ama Note 3'te ne kullanılacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Merakla bekliyoruz. Note 3 konusunda G2'den sonra Samsung biraz daha kenara sıkıştı. G2'yi mutlaka onlar daha öncesinde haberini almışlardır. İki tane Koreli firmadan bahsediyoruz. Bir istihbarat yapmışlardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, hani Note 3 çok sürpriz yapan bir telefon da olabilir. Kamera teknolojisiyle olsun, piliyle olsun, hızıyla olsun. Ya da bu muydu hani beklediğimiz telefon dediğimiz bir cihaz olabilir. Çıkmadan konuşmayalım. Dediğim gibi hiçbir özelliğini bilmiyoruz. Bir arkadaşımız bayramın mübarek olsun demiş. Ben videonun sonuna sakladım ama şimdiden ayrılmak zorunda olan arkadaşların hepsinin bayramını kutlayalım. İzleyen bütün arkadaşlarımızın bayramı mübarek olsun. Umarız sevdiklerinizle istediğiniz gibi mutlu bir bayram geçirirsiniz. Ve bu bayramda hayırlara vesile olur. Hayatınızda güzel değişiklikler yapar diyelim. Ve bayramda arkadaşlar kapınıza gelen çocukları harçlık vermeden göndermeyin. Hatta akrabalarınız... Hani düşünebilirsiniz ya, bu benim hani uzaktan akrabam, yakından akrabam, işte az harçlık vereyim, çok harçlık vereyim. Ama sonuçta bir şekilde harçlık verin çocuklara. Çok mutlu oluyorlar. Ben kendi küçüklüğümü hatırlıyorum. Hani bayramlarda inanılmaz mutlu oluyordum. O paraları sayar sayar dururduk kardeşimle beraber. Halbuki çok küçük paralar. O zaman için düşündüğünüzde küçücük bir çocuk hani ne kadar para kazanabilir. Ama ondan aldığınız bir cips, bir çikolata inanılmaz büyük mutluluk veriyor. Bu mutluluğu esirgemeyin küçük kardeşlerimizden diyelim. En azından kapınıza gelen tanımadığınız çocuklara da şeker vermeyi unutmayın. Çünkü bayramlar bence insanların birbirleriyle kaynaştığı, hani bu tip şeyleri tekrar hatırladığı, yardımlaştığı şeyler. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz ama gitgide de ne yazık ki hani teknolojinin soğuklaştırması mı diyelim, insanların daha çok eve kapanmasından mıdır nedir, eski değerini de kaybediyor yavaş yavaş. Nexus 5'in ne gibi farkı olabilir donanımsal olarak beklenir mi denmiş. Bir arkadaşımız bunu sormuş. Nexus 5'in G2'den çok farklı bir donanıma sahip olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani farklı bir donanımsal özelliğe sahip olmayabilir. Bu yüzden hani bekleyin veya beklemeyin diyemem. Ama ben alacak olsam herhalde Nexus 5'i tercih ederdim. Öyle bir cihazda. En azından son Android sürümünü alacağı kesin. Android sürümleri için çok fazla beklemem. Öyle de iyi bir şey olurdu. Skype uyarı veriyor demiş arkadaş. Evet, arada zaten ön plana geliyor. Hatta pencereyi kapatabiliyorsak kapatalım. Erdi ayrıldı çünkü. Erdi'nin ayrılışıyla beraber her seferinde ön plana geliyor. Nexus 7 2013 S4 Pro ile Full HD olduğu için sizce oyun konusunda iPad Mini'den önde olur mu denmiş. Bence olmaz. iPad Mini'nin önüne geçmesi çok zor. iPad Mini zaten çok düşük çözünürlükte bir ekrana sahip. Çok büyük fark etmesi de kullanımda. Donanımsal olarak da daha uyumlu. Hani oyunlar iPad Mini'nin özelliklerini daha fazla kullanıyorlar diye düşünebiliriz. S4'ü almayı düşünürken G2 aklımı çeldi. Ekran canlılığı ve dokunmatik kalitesi S4'ten daha iyidir acaba demiş. IPS ekranlar tabii ki AMOLED ekranlardan şu an daha başarılılar. S4'ün üstündeki pentile ekran her ne kadar geliştirilmiş bir pentile ekran olsa da, hani Samsung bunu çok iddia etse de, yine de IPS kadar keskin değil arkadaşlar. Zaten LG canlı yayınında bunu da çok fazla üstünde durdu. Ben olsam şu an ne S4 alırım ne başka amiral gemi alırım. Beklerim. Beklemek lazım. Sistem toplamak için doların düşmesi beklenmeli mi denmiş. Dolar düşmeyecek bence. Hatta umarım çok büyük bir krizde yaşamayız arkadaşlar. Hani o konuda korkularım var. Belki gerçekten Türkiye olarak, dünya olarak büyük bir kriz kapımızda olabilir. Bu krizde yaşarsak dolar daha da fazla artabilir diye düşünüyorum. Hani şu anda ekonomik göstergeler bana pek umut vermiyor açıkçası. Bu genel olarak dünya için geçerli. Çünkü üreticilerle konuştuğumuzda Türkiye'deki satış grafiğinin gitgide düştüğü, pazarın daraldığı, insanların artık alım yapmadığı konuşuluyor. Doların artmasının bir etkisi var ama insanlar bir şeyler almazlarsa, beklemeye geçerlerse bu tehlike yaratıyor firmalar için. Doğal olarak onlar da işçi çıkartabilirler daha az kazandıklarından dolayı. İşçilerin çıkması, insanların işsiz kalması da tetikleme yaratabilir falan filan. Benim işim ekonomi değil. Çok cahilce de konuşabiliyorum. Ama umarım kötü şeyler yaşamayız. Daha iyiye gideriz ülke olarak. Evet, şimdi hemen Ustream'e geçelim. Ustream'den gelen sorulara bakalım. Snapdragon 800, Samsung Galaxy S4 ne zaman gelir denmiş. Türkiye'ye gelmeyeceği konuşuluyor. Sadece LTE bazı ülkelerde, Kore, Amerika gibi ülkelerde çıkacağı konuşuluyor. Bence Snapdragon 800, Samsung Galaxy S4 alacağınıza G2 alın. Hani genel olarak daha başarılı bir telefon gibi görünüyor. Bence LG menü tuşunu arkaya alarak büyük risk aldı. Ya satışı patlayacak ya da ellerinde patlayacak denmiş. Bence menü tuşunun arkada olması çok büyük bir sıkıntı değil. Hani ben bu konuda satışların patlayacağını düşünüyorum. Yani işaret parmağınızla erişebildiğiniz bir tuş takımı bence oldukça etkili olmuş. Merhaba, Sony i1 için ekran detayları ile ilgili bir bilginiz var mı denmiş. Sony i1 biliyorsunuz Triminous, tam olarak söyleyemiyorum ama Sony'nin yeni bir teknolojisini kullanıyor. Daha renk derinliği fazla, daha parlak bir ekrandan bahsediliyor. Böyle bir cihaz geleceği konuşuluyor. Daha iyi bir cihaz geleceğini düşünüyoruz bizler de. Hani kamerasında optik stabilizasyon olursa eğer, gerçekten G2'ye gerçek bir rakip olacak. Ama optik stabilizasyonla gelmezse 20 megapiksel kamera iyi biri kurtarmayabilir. 4K kayıt yapacağı konuşuluyor ama ne olur bilemiyorum. Bu arada Skype çalıyor abi diyenler var. Skype'ım kapalı arkadaşlar. Hatta tamamen kapatayım. Hatta buradan hiç ses gelmemesi lazım genel olarak sisteme ama buradan direkt sesi de kapatayım. Hiçbir sıkıntı yaşamayalım. Şu anda hiçbir ses duymuyor olmanız lazım. Mesut abi OnLive'ı inceleyecek mi donanım haber demiş bir arkadaş. Bunu test yayınındayken cevaplamıştım. OnLive'ı incelemeyeceğiz arkadaşlar. Türkiye'den çok kullanılabilir bir bence sistem değil. Bu yüzden incelemeyeceğiz. Abi kayıt yaptığım mikrofonun modeli nedir denmiş. AT2020 USB olarak geçiyor. Audio Technica'nın aslında bloggerlar için yaptığı çok güzel bir mikrofon. Bunu kullanabilirsiniz. Ben seneler evvel genel olarak bunu bir YouTube videosunda görmüştüm ve aldım. Şurada tam olarak ismini yazdım ama umarım okuyabiliyorsunuzdur. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. AT2020 USB diye aratırsanız bu mikrofona ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak evet, %100 duma tekrar alalım. Ve tekrar bir foruma dönelim bakalım. Forumdaki arkadaşlarımız ne gibi sorular sormuşlar, soru sormaya devam etmişler mi? Sayfamızı yenileyelim. Videoyu yeni açan arkadaşlar için söyleyelim. Amerika'ya bağlandık. Erdi G2 ile ilgili bildiklerini bizlere anlattı ve Nexus 7 sonrası, daha sonrasında Nexus 7'yi konuştuk ve yarın Erdi G2 ile ilgili bir önceleme hazırlayacak. Şu an onun hazırlıklarına başladı. Şu anda tüm yayını izleyen arkadaşlarla beraber ortak bir kanalda G2 hakkındaki düşüncelerini paylaşıyorlar. Onları konuşuyoruz. Yeni cep telefonları hakkında neler olur, neler biter. Onlar hakkında devam ediyoruz arkadaşlar. Mesut abi W760 Windows 7'den bahsediyor. 64 bit kullanıyorum. PC kullanmadım da her 3 dakikada bir ekranda çalışmayı durdurdu şeklinde hatalar oluyor. İsim değişiyor ama PC hareketsiz kalınca 3 dakikada bir kesin çıkıyor. Sanırım bir virüs, daha önce duydum mu hiç? Arkadaşlar hiç duymadım böyle bir virüs. Duyan varsa arkadaşımıza yardımcı olsun. Eğer virüs programları bulamıyorsa da en güzeli format atıp tekrar bir Windows kurmak. Abi piyasada bulunan cihazların çoğunu inceledim. Hiçbir cihazı incelerken tüh ya nereden HTC One almışım ya da bu özellik neden benim telefonumda yok dedin mi? Aslında ben HTC One'dan sonra Butterfly modelini inceledim, biliyorsunuz da HTC tarafında. HTC Butterfly beni çok etkiledi. 5 inç ekran gerçekten benim ekran boyutummuş, bunu gördüm. Aynı zamanda Butterfly'ın pili enteresan bir şekilde benim elimdeki HTC One'dan daha fazla gidiyor. Benim elimdeki HTC One prototip modellerden bir tanesiydi. Ben Butterfly'ı kullanmak çok isterdim. İncelemeden sonra HTC'ye göndermek zorunda kaldık. Butterfly'ı da çok büyük bir heyecanla bekliyordum ama G2 lansmanından sonra şimdi G2'yi bekler oldum. Bilmiyorum, belki Butterfly'a sahip olduğu ultrapiksel kamerayla bir fark yaratır. Hani boom sound etkileyici gelir. Zaten o da Butterfly tasarımında gelecek ama Avrupa'da satılmayacağı konuşuluyor. Türkiye'ye gelmeyeceği konuşuluyor. Bilmiyorum neler olur. HTC'nin Snapdragon 800'lü bir Butterfly'a ihtiyacı var diye düşünüyorum açıkçası. Note 2 ve Nexus 4 arasında hangisini tercih etmeliyim demiş. Bu iki cihaz çok farklı cihazlar. Bir tanesi sonuçta 5.5 inçlik bir ekrana sahip. Bir tanesi ise hani genel olarak baktığınızda 4.7 inçlik bir cihaz. Hani hangisini seçeyim derseniz, eğer büyük ekran elinize çok büyük kaba gelmiyorsa ben Note 2 alırdım açıkçası. Daha büyük bir ekranı var, daha büyük bir pili var. Performanslı bir cihaz. Bayramınız mübarek olsun diyen arkadaşlar devam etmişler ve diğer tarafa geçelim. Mesut abi, iPhone 5 ile Nokia Lumia 920 arasında kaldım, sen hangisini önerirsin demiş. Ben Windows Phone telefonları şu an önermiyorum arkadaşlar. Tabii ki iPhone alın. Hatta Android ile iPhone arasında kaldıysanız bir iPhone deneyin, ondan sonra Android'e geçin derim. Bence akıllı cihaz kullanacakların ilk başlayacağı platform iOS olmalı şu anda. Tamam, Android tarafında çok büyük heyecanla anlatıyoruz cihazları ama uygulama konusunda hala da iOS önde. Belki bir sene daha vermek lazım Android'e. Windows Phone platformunu ise birkaç sene vermek lazım. O taraf daha da feci bir durumda. O yüzden hani iPhone mu X mi dediğiniz zaman ben her zaman ilk iPhone derim. Bu konuda tercihim belli. Bazı arkadaşlar da bize Apple düşmanı diyor ama benim Twitter ve Facebook hesaplarından bakarsanız insanlara verdiğim cevaplar belli arkadaşlar. Lumia 520 hakkında ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Şimdi 520 güzel bir telefon. Fiyatı da güzel ama o fiyatta şey var yani, Discovery var. General Mobile Discovery cep telefonu var. Ben olsam Discovery'i alırım. Hani Android platformunun yazılım çeşitliliği, Discovery'nin özellikleri düşünüldüğünde hani 520 orada birazcık elege ediyor. 520 kötü bir telefon değil ama hani General Mobile Discovery ile de aynı fiyata satılıyor. Bence değmez. Merhaba, geçen günlerde Lenovo Z500 aldım. Prize takılı haldeyken kasasına dokununca ufak bir elektrik çarpması oluyor demiş. Arkadaşlar, prize takılı cihazlara dokununca elektrik çarpıyorsa İki ihtimal vardır. Ya priziniz topraklı değildir ya da cihazda kaçak vardır. Büyük ihtimalle ama priziniz topraklı priz değildir. Bir diğer hata da var ki bunu Türkiye'deki elektrikçiler çok fazla yapıyor. Biliyorsunuz topraklı olmayan prizler için sahte toprak çekiyorlar. Nötrden toprağa bir bağlantı yapıyorlar. Bazen bunu fazlan çektikleri oluyor. Benim evimde mesela öyle bir olay vardı. Fazlan çekmişler. Nereye dokunsam inanılmaz 220 volt direkt vücuda alıyordum. Kaçak elektrik falan değil yani, direkt 220 volta bağlamışlar nasıl yaptılarsa. Bu arkadaşlar elektrikçi düşünecek olursanız. Neyse, size de böyle bir problem olabilir. Prizinizi kontrol edin. Topraklama yoksa, sıkıntı da yoksa hani böyle ters faz bağlaması falan gibi, nötrden toprağa bir kaçak hat bağlayın. Elektrikten anlamıyorsanız sakın prize yaklaşmayın tabii. Bunu bir elektrikçiye bırakın. Şimdi Ustream'e geçelim. Yine Ustream'i çok fazla boşlamayalım. Orada çünkü çok fazla soru akıyor ister istemez. Yani soruları atlayabiliyoruz. Zaten Z500 ile ilgili arkadaşımızın sorusunu cevapladık diye düşünüyorum. Mesut abi, Ustream'den indirme yaparken indirmeler bir yerden sonra tekrar başlıyor. Neden oluyor olabilir demiş bir arkadaşımız. Sabit diskinizde yeterli alan varsa ve hep bu sorunu yaşıyorsanız Ustream'i kaldırıp yeniden kurmayı deneyin. Sorun büyük ihtimalle kurulumla ilgilidir diye düşünüyorum. 3 GB RAM bekleniyordu, 2 GB bellek geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Ya ben cep telefonunda 3 GB belleğe gerek var mı düşünüyorum. Hani iPhone'un 1 GB, 512 MB belleklerle neler yaptığını görüyoruz. Bence 2 GB bellek zaten oldukça yeterli. Yeterli olmasaydı da çıkartmazlardı. Sony Xperia SP hakkında çok fazla soru geliyor. Yine bir arkadaşımız sormuş, Mithat arkadaşımız, ama Sony Xperia SP'yi uzun süreli kullanma fırsatım olmadı. Bir deneyim sahibi değilim. Bu yüzden telefon hakkında konuşmam yanlış olur. Eğer telefonu kullanan arkadaşlarımız varsa, burada fikirleriyle yardımcı olurlarsa seviniriz. Sony'nin mobile tarafı Türkiye'de çok fazla telefon göndermiyor bize. Bu konuda çok fazla etkin çalışmıyorlar. Sonra arkadaşlar diyor ki niye Sony'nin ürünlerini incelemiyorsunuz? Gelirse inceliyoruz, gelmezse incelemiyoruz arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Yani eğer bir firma Donanım Haber'de çok fazla görünmüyorsa bilin ki Donanım Haber'le çok fazla irtibata geçmiyordur. Bazı insanlar hani reklam almıyorsunuz o yüzden incelemiyorsunuz falan diyorlar ama yani bana hazır incelemek için telefon gelmiş, izleneceğini de biliyorum. Zaten videoların önünde reklamım var. Ben izlenecek her türlü cihazı çekerim. Ben her türlü kazanırım reklamdan. İlla Sony'den reklam almama gerek yok. Yeter ki bana ürününü göndersin, inceleyeyim. Hani örnek vermek gerekirse. Bu arada iPhone kullanıyorum ama Android telefonlar çok daha çekici gelmeye başladı demiş bir arkadaşımız. Bu her cihaz için geçerli. Sıkıldıktan sonra bir diğerine geçmek istiyorsunuz. Ama iPhone başlangıç için daha ideal bir platform. Hani başlangıç için de olarak Android'e geçseniz iPhone'da her zaman merak edeceksiniz. En azından bir kullanın derim. Ve arkadaşlar, yavaş yavaş aslında soruların da tekrarlanmaya başladığını görüyorum. Tekrar bir foruma dönelim. Daha sonrasında da artık yayını yavaş yavaş kapatalım diyorum. Bilmiyorum siz neler diyorsunuz. Hemen bir F5 yapalım. neler gelmiş. Orada bir arkadaşımız Vatan Bilgisayar'dan bir şeyler sormuştu. Tıklayalım, hep beraber bakalım isterseniz neyi sormuş. 849 liraya iPad 2. iPad 2 artık alınmaz. iPad 2 yerine 650 liraya, 600 liraya kadar bulunabilen iPad mini almanız bence daha sağlıklı olur. Bu fiyat bana çok pahalı geldi açıkçası, tavsiye olarak isterseniz. Mesut abi, LG G2'de ekstra SD kart uygulama ve oyun kurabilecek mi izlenmiş? Erdoğan'ın incelemesinde bunu belirtecektir. Hani SD kart yuvası var mı yok mu açıkçası arkadaşlar, şu an tam bir bilgim yok. Teknik özelliklerini tekrar gözden geçirmem lazım. Erdi bu konuda çok detaylı bilgilerin yer aldığı bir videoyu yarın donanımhaber.com'da yayınlamış olacak eğer fırsatını bulabilirse. Mesut abi, ben General Mobile Discovery almayı düşünüyorum, ne dersin? Yani yorumları kasmadan, yeni oyunları kasmadan oynayabilir miyim? Tavsiye eder misin denmiş. İncelememizi izleyebilirsiniz. Cihazı tavsiye ediyoruz, fiyatının cihazı. Abi bende bir S3 var. Çok uzun sürede şarj oluyor ve şarj çabucak bitiyor. Sorun ne olabilir? Sorun pilde olabilir. Pili değişen bir telefona sahip olduğunuz için şanslısınız. Pili değiştirip tekrar deneyin. Ama pili değiştirdiğinizde de her şey bu şekilde devam ediyorsa fabrika ayarlarını, aslında pili değiştirmeden fabrika ayarlarına dönün deneyin. Çözüm olmazsa pili değiştirin deneyin. Pili değiştirdiğinizde de çözüm olmuyorsa donanımsal bir hata vardır. Teknik servise götürün isterseniz. Mesut Bey, forumda konu açtım ancak cevap alamadım. Lütfen BIOS update sonrası yaşadığım sıkıntı için bir yardım edin. Selamlar demiş bir arkadaşımız. Sıkıntınızı bilemiyorum açıkçası. Hani BIOS update sonrasında sıkıntı yaşadıysanız, garantisi varsa cihazınızı garantiye götürün. En sağlıklısı bence bu. Siz de şu anın fiyat performans telefonu S3 mini mi demiş. Hayır, General Mobile Discovery. Full HD'de Adreno 330 ile HD ekranı Adreno 320 arasında fark nasıl olur denmiş. HD ekranı Adreno 320 yeterli gibi görünüyor ama hani Nexus 4'e bakarsanız hala daha sıkıntılı olduğunu görmekteyiz. Bence Qualcomm Adreno 330'da bütün sorunlarını çözecek gibi görünüyor. Full HD Adreno 330 daha akıcı bir deneyim sunabilir arkadaşlar. Test edip göreceğiz bunu. Bu konuya ayrıca değiniriz. Güzel bir soru olmuş. Hani incelemede özellikle bu konu üstüne yoğunlaşırız. Mesut abi, tam benim soruya gelip geçiyorsun, lütfen yanıtlar mısın demiş. LG G2'de ekranı Xperia Z Ultra'dan olduğu gibi herhangi bir kalem vasıtasıyla kullanabiliyor muyuz demiş. Kalem tanıtılmadı arkadaşlar. Kalem konusunda ne olur bilemiyorum. Bunu soruyorum çünkü ekran neredeyse Note 2 kadar büyük ve tablet olarak kullanabilecek düzeyde. Kafamda iki telefon var. LG G2 ve Xperia i1. Çok uzun yıllardır telefon bekliyorum. Kararımı verip alacağım. Siz hangisini önerirsiniz denmiş. Şu anki i1'in bütün teknik özellikleri dedikodu. Daha henüz lanse edilmedi. Ama dedikodular gerçekse G2 daha iyi duruyor bana göre. PowerVR SGX544 MP3 OpenGL 3.0 destekliyor mu? Bazı blog sitelerinde PowerVR firmasının SGX544 OpenGL'in bazı özelliklerini desteklediği söyleniyor. Bu Galaxy S4'ü satmak için söylenmiş bir beyaz yalan mı denmiş. Galaxy S4'teki PowerVR SGX544 MP3 modeli OpenGL 3.0 güncellemesi alabilir arkadaşlar. Böyle bir açıklama var diye biliyorum. PowerVR SGX544'ün OpenGL desteklediğini biliyorum ben de, yanlış bilmiyorsam. Sadece Mali 400 desteklemiyor, o almayacak. Adreno 320 ile 330 da bu güncellemeyi alacak zaten. OpenGL 3.0 destekli olacak. Hani tekrar zaten incelemelerimizde tekrar bakar. Bu konuda sizlerle bilgi paylaşırız. Abi, GM Discovery dokunmaları biraz daha geç algılıyormuş acaba. Doğru mu bu denmiş. İncelememizi izleyebilirsiniz. Oldukça fazla dokunuyoruz telefona. Buna siz karar verin. Video sonuçta yalan söylemez. Hani biz yalan söylüyorsak videoda gördüğünüz gibidir cihaz diyorum ve arkadaşlar, yavaş yavaş da burada canlı yayının sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu canlı yayınımızda LG'nin dünyanın en güçlü telefonu olarak lanse ettiği ve öyle de olan şu an için G2'sini LG ile beraber uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. LG Amerika'daki lansmana katıldı. Aynı zamanda yeni Nexus 7 hakkında konuştuk. Sizden gelen birçok soruya cevaplar verdik. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi bayramlar. Hoşça kalın.